küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Varan, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş, ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Sefa Aktan iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
Evet, 2022 yılının sonuna geldik. Evet. Bugün son programımızı yapacağız. 2023 yılında da yeniden bizi birçok tartışma bekliyor. Çünkü 2022'de hiçbir tartışmayı sonlandıramadık. Evet. Burada seninle tahmin ediyorum ki 52 program yapmışızdır. Belki birkaç evet. program yapamamışızdır ama 52 haftanın bence hepsi de dop dolu, tartışmalı evet. geçti. Çok fazla konu vardı.
Zor bir yıldı.
Zor bir yıldı. Hiçbir konu da çözülemedi. Zaten birçok konu da bir önceki yıldan bu yıla devrilmişti, gelmişti, evet. devrilmişti, devredilmişti hatta. Ya hatırlıyorum 2021 yılında tabii hep pandemiyi konuştuk aslında. 2022 yılında bu pandemiyi konuşacağımızı düşünüyorduk. Çünkü pandemiye bağlı ekonomik krizin, küresel ekonomideki tedarik zincirinin, ABD-Çin arasındaki ticaret rekabetinin, jeopolitik rekabetin bir şekilde ekonomiyi, küresel ekonomiyi darboğaza sürükleyeceğini biliyorduk. Bu anlamda biz 2021 yılını yani yaklaşık 13 ay öncesine gittiğimizde 2022 yılı tahmini yaparken ekonomi üzerine bir Doğru. tahlilde bulunmuştuk. O zaman hatırlarsan Ukrayna meselesi Ekim'de 2021 Ekim'de patlak vermişti. Yani 120 bin askeriyle evet. Ukrayna sınırına dayanmıştı.
Doğru.
Ama biz Ocak'ta pandemi, ekonomi vesaire konuşurken 24 Şubat'ta Rusya gerçekten
işgali başlattı
ve ondan sonra her şey değişti. Ekonomi daha kötü oldu, bir enerji krizi ortaya çıktı, petrol fiyatı yükseldi, sonra tekrar geri düştü, doğalgaz fiyatı yükseldi.
Avrupa gıda krizi
nüksetti, tabii oralara da geleceğiz. Avrupa ile Rusya arasında yeni bir soğuk savaştan çok daha sert geçeceği anlaşılan bir hesaplaşma dönemi açıldı. Almanya 100 milyar dolar silahlanma noktasında bütçe ayırdı. Bu soğuk savaştan bu yana görmediğimiz
bambaşka
bir şey.
Bambaşka bir jeopolitik denklem oluştu.
Yani 1945'ten evet. beri görmediğimiz bir şeydi. Yani
nükleer silah tehditlerini Küba
konuştu.
Krizine benzer krizler.
Yani inanılmaz konular konuşuldu bu masada 2022 yılında. Hiçbiri çözülmedi. Orta Doğu'da birkaç ay Irak'ı konuştuk. Irak'ta evet. Sadr hareketi biliyorsun parlamentodan çekildi. Iraklılar Sadr destekçileri yeşil bölgeye girdi. Meclisi bastılar.
Aynen.
Yani mecliste aylarca
çatışmalar yaşandı.
Kayıtlar. Sonrasında protesto hareketi bir baktık adeta yağmur taşıyan bulut gibi İran'ın üzerine gitti. İran'da tabii değişiklik yok. Daha da kötüsü her geçen gün şiddetlenen bir durum söz konusu İran'da.
Göreceğin istikrarlı bölgelerden biri Suriye oldu.
Evet, Suriye bütün bu Orta Doğu bağlamında sanki daha istikrarlı bir bölgeymiş gibi. En azından 2022 yılında büyük bir çatışma oluşmadı.
Taraflar kendi bölgelerini korudular.
Evet, DAEŞ'in çeşitli Temas saldırıları vardı. Hatırlıyorsan yine Afganistan'dan çekilme mevzusu ABD'nin.
Çok önemli.
Onu konuşmuştuk ve 2022 yılında demiştik ki bunu konuşacağız. Afganistan'ı konuşacağız. Afganistan 2 ay manşetlerde kaldı, sonra Ukrayna manşetleri oturdu. Velhasıl hala 2023'te ne konuşacağımızı aşağı yukarı biliyoruz değil mi? Ukrayna meselesini konuşmaya devam edeceğiz. Ekonomik resesyon.
Doğru.
Ben Times dergisinin 2023'teki en dikkatli bir şekilde takip edilmesi gereken 10 konusuna evet. baktım. Ekonomik resesyon 3. sırada. Daha kötü bir haber
krizi,
var. Enerji krizi 2. sırada. 1. krizde Ukrayna'da. Hı hı. Ama 4. kriz biraz insanı korkutuyor. Çünkü hayır. İklim değişikliğine bağlı bir takım
evet.
yine çevre olaylarının ortaya
Aynen.
çıkması.
Şimdi Amerika ve Şehitlerindeki şey görüyorsun.
Yani,
kar fırtınası hayatı felsetmiş durumda.
Times dergisine baktım. Economist'e baktım. Yine bu stratejik tahminlerde bulunan başka önemli yerlere baktım. İlk 10 meseleden bir tanesi pozitif değil. Ne diyorsun yani 2023'e doğru giderken daha kötü bir yıl mı bizi bekliyor? Biraz şöyle jeopolitik, ekonomik meseleleri biraz toparlayalım. Sonrasında da bir özel bir konu var, ona eğileceğiz. Dinleyicilerimiz onu merak ediyor olabilirler. Birincisi Türkiye'nin bu enerji noktasındaki son 2 haftadaki hamleleri, doğalgaz, petrol keşfi. Bunu bir değerlendirelim. Sonrasında bu PKK terör örgütünün ve destekçilerinin Paris'teki bu vandal ve şiddet terör eylemlerini konuşalım. Orada sonra da bir yine bakacağız nasıl bir yıl bizi bekliyor. Evet.
Tabii ki 2023 yılı için çok böyle olumlu öngörülerde bulunabilmek kolay değil. Bir defa Ukrayna Savaşı tüm hızıyla devam edecek. Özellikle de kış aylarının geçmesiyle birlikte, baharla birlikte muhtemelen taraflar birbirlerine yönelik yeni hamleler yapacaklar. Batı ülkeler Ukrayna'yı askeri açıdan silahlandırmaya devam ediyorlar. Rusya savunma sanayine çok daha fazla imkan tanıdı. Kaynaklarını daha fazla buraya sevk etti ve çok hızlı bir üretim gerçekleştiriyor. Askerleri, sivilleri rezerv olarak alıyor ve seferberlikle ordusunun sayısını artırmaya çalışıyor. Mesela Şoygu son yaptığı açıklamada 1,5 milyona yakın bir askeri güçten bahsetti. Bu yüz binlerce yeni Rus'un zorla silah altına alınması anlamına gelecek. Bu tabii dolaylı yönden küresel enerji ve gıda krizini tahkim edecek. Yani şu anda batılı ülkeler özellikle Rusya'ya çok ciddi yaptırımlar uyguluyorlar. Enerji alanındaki yaptırımlar etkisini daha fazla hissettirecek. Bir defa tavan fiyat belirlemeleri petrol ve doğalgazda artı Rusya'nın ihtiyacı olduğu kritik parçalara yani sondaj, üretim, rafine kapasitesinin gittikçe zayıfladığını görüyoruz. Bu da Rusya'nın petrol ve doğalgaz üretiminin azalmasına neden olacak. Hı hı. Hele ki kış ayları sert geçerse ki şu anda sen bahsettin hani küresel iklim krizi bağlamında çok dengesiz mevsimsel gidişatlar var. Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela şu anda çok ağır kış şartları içerisinde. Avrupa keza benzer görüntüler oluşabilir. Bu 2023 ile birlikte dünyada çok ciddi bir enerji krizi anlamına
bu
da gelebilir.
Amerika'da da şu anda çok sert bir kış Amerika'yı etkisi altına aldı.
50'den inanılmaz. Fazla insan hayatını kaybetmiş. Evet. Milyonlarca insan elektriğe ulaşamıyor. Birçok eyalet ağır kış şartları içerisinde ve enerji havzalarında üretim de yapılamıyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük iki rafineri durmuş
Kanada'da
durumda.
Benzer bir durumda.
Kanada'da özellikle batı bölgesinde çok ciddi British Columbia denilen bölgede çok ağır kış şartları yaşanıyor. Dolayısıyla bu iki tane büyük problem yani enerji krizi ve birbirini tetikleyen gıda krizi meselesi. Türkiye her ne kadar bu Tahıl Koridoru Anlaşması'yla bu meseleyi gıda krizini engellemeye çalışsa da dolaylı yönden etkisi oluyor. Mesela gübre meselesi, Rusya'ya yönelik yaptırımlar, büyük bir gübre üreticisi olan Rusya'nın dünya piyasalarına erişmesini engelliyor. Bu da olası yeni krizleri beraberinde getirebilir. Tabii çatışma eskale olabilir. Başka bölgelere de yayılabilir. Ben bunu çok öngörmüyorum ama bu risk de söz konusu olacak. Orta Doğu'da görece daha istikrarlı bir dönem yaşanabilir. İran merkezli sorunlar olabilir diye öngörüyorum. İran'daki toplumsal olaylar dış desteğiyle birlikte artabilir. İran istikrarını bozabilir. İran buna vekil unsurları aracılığıyla yanıt verebilir. Şimdi nükleer anlaşma artık gerçekleşmeyecek bu ortada. İran'a yönelik yaptırımlar artabilir. Askeri müdahale seçenekleri gündemde. İsrail, İran nükleer silah kapasitesini elde etme kapasitesini hedef alabilir. Bunlar hep potansiyel ciddi anlamda tehditler. Ama onun ötesinde Türkiye'nin Suriye rejimi, Rusya arasında üçlü mutabakat ihtimali. En azından Suriye'de görece biraz daha istikrarlı bir süreç olabilir. Türkiye'nin karar harekatıyla PKK'nın belli bölgelerine hedef alması söz konusu olabilir. Onun ötesinde ise Türkiye'nin Suudlarla diğer Körfez ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'la ilişkilerin ve İsrail'le daha normalleşeceği bir dönem. Türkiye adına daha böyle istikrarlı geçecek, daha ekonomi temelli, çıkar temelli bir sürecin yaşanması söz konusu olabilir. Yunanistan'la işler tabii biraz daha netametli. Burada gerginlikler artacaktır. İşte Yunanistan 12 mil hikayesi yeniden gündeme getiriliyor. Ama tabii Türkiye'nin enerji krizinde kilit rol olması biraz sonra bunları konuşacağız. Türkiye'nin Avrupa için vazgeçilmezliğini daha da tahkim ediyor. Dolayısıyla Yunanistan'ı onlar biraz sınırlayacaklardır diye düşünüyorum. Bunun ötesinde tabii global açıdan ABD, Çin
ekonomik resesyon meselesi konusunda ne diyeceksin?
Ya bu o konuda farklı düşünceler de var. Şimdi
olmayabilir diyenler.
Yani yumuşak iniş mi yoksa sert resesyon mu? Yani iki tane tartışma var. Ben sanki bu yumuşak inişinde olma ihtimalini öngörüyorum. Yani burada özellikle Amerika ve şirketlerinde enflasyonun inmeye başlaması, bu faiz artışlarının kademeli etkisinin kendini göstermesi önemli. Tabii ama enerji krizi yaşanır ve enerji fiyatları yeniden çok ciddi anlamda yükselirse bu ABD ve Avrupa'daki enflasyonun da yeniden artırılmasını ve daha fazla faiz artışını beraberinde getirir ve daha sert bir resesyonla da dünya yüzleşebilir. Ama eğer bu olmazsa, yani enerji fiyatları stabil kalırsa en azından bu seviyelerde, ben enflasyon artık terse dönmeye başladığını, inmeye başlayacağını ve böylece merkez bankalarının da artık daha sertleşme yönünde sıkı para politikası uygulamayacağını ve resesyona girmeden ya da böyle bir dokunarak Avrupa ve ABD ekonomilerin bundan çıkabileceğini düşünüyorum. Çin zaten yeniden genişlemeci politikalar izlemeye başladı.
Evet.
Covid, sıfır Covid siyasetinden vazgeçti.
Vazgeçmek zorunda
Dünyaya da
kaldı yani.
açıldı.
Evet. Evet.
Yani dünyaya da açıldı, artık uçuş kabul etmeye başlayacak. Karantinaları iptal etti. Bu Çin'in de büyümesi anlamına gelir. Bu da küresel resesyonu önleyecek
Evet.
etkilerden biri
Bu da
olabilir.
Türkiye tabii bütün aslında bu saydığın gelişmelerin merkezinde yer alıyor. Ukrayna
Aynen.
Savaşı dedik. Onun en önemli aktörlerinden bir tanesiydi. Arabuluculuk bağlamında, tahıl
Doğru.
koridoru anlaşmasının imzalanması konusunda, enerji konusunu gündeme getirdik. Yine Türkiye ön plana çıktı. Sadece Avrupalılar açısından değil, Rusya açısından da Türkiye bir
Aynen.
aktör olarak ortaya çıktı. Hem gazın depolanması, fiyatın belirlenmesi konusunda. Orta Doğu'yu konuştuk, Türkiye'siz konuşamıyoruz.
Kesinlikle.
Dolayısıyla
Gıda
Türkiye
güvenliğinde
gıda
keza şu anda
güvenliğinde
Türkiye kilit
konuşamıyoruz
öneme sahip.
Türkiye'yi. Gerçekten 2022 yılı, evet yani mükemmel geçmedi belki ama Türkiye'nin ekonomik olarak tabii ki farklı bir süreçten geçtiğini gördük. Enflasyonist baskının yüksek olduğunu gördük. Maliyet
Olumlu tek bir şey
enflasyonu.
söyleyeyim mi mesela? Türkiye adına mesela çok olumlu şeyler olacak, enerji meselesinde kilit rol falan. Savunma sanayi
Ha
alanında
tabii, tabii.
2023, 2022'yi de katlayarak
Yani
Türkiye'yi zirveye
zirveye
taşıyacak bir yıl
taşıyacak bir yıl
olabilir.
olacak. Yani şu
Yani
anda
6-7 milyar
işte
dolara çıkan bir ihracat
4 milyara
olabilir.
yaklaştı. Sadece 841 milyon dolar İHA satışı var
Evet,
bunun
muazzam,
içerisinde.
muazzam.
Yani %100'leri aşan bir artış söz konusu. Tabii ki her pazar arttırımı demek bir sonraki sene daha fazla
Tabii.
yükselmesi demek.
Ve ülkelerle
Tabii.
siyasi, ekonomik,
Tabii.
askeri angajmana girmek
Yani
anlamına da
düşün
geliyor yani
İtalya'dan
hepsiyle.
İspanya'ya şimdi Türk İHA'ları ile ilgilenen bir durum söz konusu. Bu gerçekten muazzam. Şimdi Türkiye gaz konusunda ve
Evet.
petrol konusunda, geçtiğimiz haftalarda petrolü konuşmuştuk Türkiye'de. Ciddi bir petrol bulunmuştu Gabar Dağı'nda. Şimdi de gazla ilgili yeni bir açıklama
Doğru.
geldi. Zaten uzun zamandan, 2 seneden beri bu konuyu konuşuyoruz. 2023 yılında da herhalde Mart gibi artık pompalanmaya
Evet.
başlanacak normal hatlara. Ne diyorsun yeni
Ya bu
gaz?
çok muazzam tabii. Türkiye'yi geleceğe taşıyacak. En önemli meselelerin başında enerji geliyor. Yani Berat Albayrak döneminde başlayan bu altyapı yeni bakanımızla birlikte de tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye tabii temelde kendi sismik gemileri ve bu sondaj gemilerine sahip olmasıyla her şey başladı. Çünkü daha önce ilgili batılı ülkelerin işte büyük şirketlerinin size sağladığı sistemlerle keşif yapmaya, ardından petrol doğalgaz bulmaya çalışıyordunuz. Ve onlara ne kadar güvenilebilir? Çok tartışmalıydı. Türkiye ciddi bir devrimsel kararla çok ciddi para da harcayarak o dönemin tüm engellemelerine rağmen, hem uluslararası hem de içerideki FETÖ unsurlarının engelleme çabalarına rağmen, mesela o dönemki donanma komutanı şunu söylüyor: bu gemileri almayalım, nasıl koruyacağız askeri açıdan? Engel olmaya çalışıyorlardı. Ama orada ciddi bir irade gösterildi. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yine Berat Albayrak, bu gemiler alındı ve muazzam yatırım yapıldı ve nihayetinde çok uzun dönem yapılan çalışmaların meyvesini almaya başladık. Karadeniz'de bulunan sahadaki rezerv oranının daha da genişlediğini gördük. 500 milyar metreküpü geçen bir rezerv oluştu ve yeni Çaycuma bölgesinde yeni keşifler yapıldı. Toplamda da 710 milyar metreküpü aşan bir rezerv söz konusu. Bunun bugünkü piyasa değeri, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da ifade ettiği gibi, 1 trilyon doları bulmuş durumda. Bu muazzam bir şey. Yani Türkiye'nin tam da ihtiyacı olduğu şey, kendisinin tükettiği enerjisini hem petrol hem doğalgaz bağlamında yerel kaynaklarla erişebilmek. Güneş'e petrolde önemli durumlar söz konusuydu Gabar'da ki yeni keşiflerle birlikte 100 bin varile ulaşacak Türkiye'nin bu anlamda üretimi. Tabii Türkiye temelde Cumhurbaşkanı Erdoğan da ifade ettiği gibi enerjide bir hub, merkez olmak istiyor. Hem Rus hem Hazar bölgesi, Orta Asya, yine Akdeniz Havzası ve Orta Doğu'nun petrol ve gaz noktasında merkezi, yani üreticilerle tüketiciler arasında hem bir köprü, ama köprü olmakla birlikte aynı zamanda bir merkez haline geldi.
Evet.
Fiyatların
Fiyatların
belirlendiği
belirlenmesi tabii.
bir ülke olmak istiyor. İşte Trakya bölgesinin gaz konusunda merkez olma ihtimali her geçen gün artıyor.
Geçtiğimiz haftalarda da orada bir tesis açıldı biliyorsun. Depolama
Tabii
tesisi.
yani Silivri'de hem Tuz Gölü'nün
4,6 milyar
altında
metreküp.
çok büyük depolar oluşturuldu. Bu da Türkiye'nin arz güvenliği açısından, ulusal güvenliği açısından çok önemli ama aynı zamanda işte bu merkez olma açısından da gazın depolanması açısından da önem arz edecek. Mart ayı itibariyle sisteme entegre edilecek şimdi Karadeniz gazı. Bu Çaycuma'da tabii diğer bölgeye entegre edilecek ve Türkiye bunu kullanmaya başlayacak. Bu tabii Türk halkı adına, hane halkı açısından da, sanayi kuruluşlar açısından da daha ucuz doğal gaza erişim açısından çok önem arz edecek. Tabii Türkiye sadece gaz ve petrol konusunda değil, yenilebilir enerji ve nükleer enerjide de büyük yatırımlar yaptı. Şu anda ihtiyacın önemli bir kısmını rüzgar ve güneşten elektrik ihtiyacını temin edebiliyor. Önümüzdeki işte aylarda nükleer enerji konusunda artık üretim yavaş yavaş başlama noktasına gelecek. Böylece Türkiye enerji arz güvenliğini temin etmek, enerjide bir hub olmak ve küresel tüketiciler, özellikle de Avrupa ülkelerinin tüketim açısından da kilit stratejik konumda bir ülke haline gelecek.
Evet. Şimdi bu enerji meselesine ek olarak programımızın başında da söylemiştik. Avrupa'daki PKK terörü meselesi var. Geçtiğimiz hafta Paris'te aşırı sağcı bir Fransız 3 kişiyi hedef aldı. 3 kişi hayatını kaybetti bu saldırı sonucunda. Bir tanesi de KCK üyesiydi.
Tabii,
bunun üzerine yürütme kurulu üyesiydi. PKK ile doğrudan ilintili olan bir kültür merkezinde faaliyet gösteriyorlardı. Şimdi bu Avrupa PKK meselesi çok üzerinde sıkça konuştuğumuz bir konu. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle beraber daha yine gündeme gelmişti. Ama burada Türkiye, evet, bu NATO üyeliği iki ülke için çok önemli olduğu için bazı konularda değişiklik yapacaklarını söylediler. Ancak biz buna rağmen Batı'da hiçbir başkentte PKK sempatizanlarının, destekçilerinin doğrudan terör örgütüne üye olup sonradan Avrupa'ya kaçmış, dönmüş kişilere hiçbir şekilde bir engelleme mekanizması kurmadıklarını, yasal bir düzenleme yapmadıklarını biliyoruz. PKK'nın Avrupa'da onlarca, yüzlerce, belki hatta binlerce ifade edilebilen sivil toplum görünümü altında bir faaliyeti söz konusu. Bu alanlar üzerinden birçok illegal ya da legal görünümlü işler yapıyorlar. PKK'yı finanse ediyorlar. PKK'ya eleman devşiriyorlar. Burada mafyatik bir örgütlenme var. Ben bu konuda bir saha araştırması da yaptığım için birçok Avrupa ülkesinde bu konuyu gerçekten insanlardan dinleyerek bir raporlaştırmıştık bu meseleyi. Hakikaten mafyatik bir örgüt var karşımızda, evet, ve buna ses çıkarmayan bir Avrupa var. Yine siyasetin içerisine girmeye çalışan, siyasetle bir şekilde dirsek temasını götüren yeşiller, sol partiler, radikal gruplarla da ilişkisi olan bir yapılanmadan bahsediyoruz. Şimdi geçtiğimiz hafta Paris'te bu üç cinayetten sonra PKK sempatizanları sokaklara indi. Şiddetin her türlüsü vardı. Bütün her tarafı yaktılar, yıktılar ve ortaya çok tuhaf bir manzara çıktı. Ne diyorsun bu konuda? Türkiye uzun zamandır terör bumerang gibidir.
Kesinlikle.
Desteklersiniz bir gün size mutlaka
ya çok
geri döner.
İronik dedi. Gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu bumerang analojisi, benzetmesi tam da yerli yerine oturdu ve Fransa sokaklarını hem Paris'ten Marsilya'da yakıp yıktılar. İnanılmaz derecede PKK tabanının şiddete meyilli olduğu görüldü. Bunu zaten biz biliyorduk, dillendiriyorduk ama nasıl bir öfkeyle o gençleri yetiştirdiği, ideolojik açıdan doktrine ettiği, beyinlerini yıkadığı bir kez daha ortaya çıktı. Kontrolsüz bir şekilde etrafa saldırdılar. Onlarca polis yaralandı, etrafı yakıp yıktılar. Bu tabii PKK'nın Avrupa'da oluşturmaya çalıştığı imaj açısından da çok olumsuz aslında. Çok ciddi anlamda kendi alellerine olan bir şey. Çünkü nihayetinde PKK kendini bir terör örgütü olmadığını inandırmaya çalışıyor. Bir halk hareketi olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. En son Adalet Divanı'nda böyle bir girişim oldu yine PKK'nın terör listesinden çıkartılması.
Evet, o da çok tabii, tuhaf bir girişim.
Kabul edilmedi bu. Nihayetinde PKK hem ABD hem de Avrupa devletleri bağlamında bir terör örgütü olarak görülüyor. Ama senin de ifade ettiğin gibi İkircikli bir siyaset de var. PKK'ya belli bir alan da açıyorlar. Özellikle Fransa bu anlamda PKK'yla yakın çalışan Avrupa devleti görünümünde. Doğrudan PYD, YPG unsurlarını zaten Fransa askeri açıdan da, siyasi açıdan ve ekonomik açıdan destekledi. Desteklemeye de devam ediyor. Bunun ötesinde PKK'yla da belli bir angajman içerisinde. Şimdi bu saldırıya uğrayan şey, görüntü itibariyle kültür merkezi olan Ahmet Kaya Kültür Merkezi aslında PKK'nın bölgede karargahı. Bunu herkes biliyor. Orada doğrudan başındaki yöneticiler zaten KCK yöneticileri. daha önce KCK'da işte bu öldürülen kadın da KCK Yürütme Kurulu'nda bir ara görev almış. Ardından hastalığı nedeniyle iltica ederek Fransa'ya gelmiş ve burada PKK adına faaliyetler yürüten birisi. Diğer isim de işte benzer şekilde PKK içerisinde görev alan bir unsurdan bahsediyoruz. Tabii PKK bu saldırının arkasında yine hemen bir kara propaganda mekanizması işleterek Türkiye'yi sorumlu göstermeye çalıştı. Halbuki saldırı gerçekleştiren profil işte 69 Fransız yaşında beyaz Fransız. Daha önce de mültecileri müteakip seferler hedef almış. Oradaki isimleri de mülteci olarak gördüğü için aslında PKK oldukları için değil. Hedef almış birisi ama PKK bundan yararlanmaya, bu meseleyi araçsallaştırmaya çalışıp Türkiye'yi sorumlu göstermeye çalıştı ve yine vandalizmle yanıt verler. Bu onların tabii hem Fransa'daki hem Avrupa'da oluşturmaya çalıştıkları imaj açısından da çok kötü oldu. Ardından belli bir şekilde engellenme çabası içerisine girdi. KCK doğrudan açıklama yaptı ve barışçıl gösteriler yapın diye taraftarlarına çağrı yaptı. Bu da tabii ayrı bir ironiydi. Yine Türkiye'deki bazı çağrılarda da burası Diyarbakır değil, Paris. Burada şiddetli eylemleri yapmamalıyız şeklinde kendilerinin işte ipliğini pazara çıkartan açıklamalar yaptılar. Ama tabii bu yaşanan olaylar Fransa adına da ders niteliğinde. Fransa karşısında nasıl örgütlü bir nefret olduğunu, şiddete meyilli insanlar toplu olduğunu, gerektiği takdirde yeniden Fransız sokaklarında neler yaşanabileceğini gördü. Belki bu bir anlamda bu yapıları daha fazla kontrol altına almak için bir fırsat sağlayacak, bir farkındalık oluşturacak. Ama özellikle de ortalama Fransızlar nezdinde ki imaj bence Türkiye açısından çok olumlu oldu. Tüm Avrupa nezdinde kanın neye tekabül geldiğini görmeleri açısından önemliydi. Bu kadar şiddete meyilli olmaları, bir öfkenin patlaması, kinin, nefretin ortaya saçılması Türkiye'nin tezlerin haklılığını da bir kez daha tahkim etmiş oldu.
Şimdi programımızın sonuna doğru geldik. Yılın son programı, son haftası. Biraz önce sosyal medyaya Dmitri Medvedev'in, yani Rusya eski devlet başkanı, gerçek hesabından İngilizce bir takım paylaşımlar yapıldı.
Doğru, ben de gördüm onları.
Hatta bu tahminleri 2023 yılına yönelik tahminlerini ifade ederken bu benim naçizane yani bir yaklaşımım diyerekten gerçekten abartılabilecek veya inanılması güç bir takım tahminlerde bulundu. Ama her bir tahminin de bazı bağlamı var. Hemen hızlıca onları sana sormak istiyorum. Bir tanesi petrolün varil fiyatının 150 dolara gelmesi. 1000 metreküp gazın yani bir kübik gazın, doğal gazın yaklaşık 5000 dolara. Euro ya da dolara ulaşması. Bir tanesi vardı İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne geri dönmesi. Macaristan ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerinde Ukrayna'nın batısını ilhak etmesi. Çokça sıralamış ama bu dört
ya
tane
tabii, ya bunlar daha farklı başlıklar da var.
Gerçekçi
orada.
Olmayan ifadeler.
Avrupa'nın işte dağılması, Eurozone'un çökmesi falan gibi şeyler de söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletler arası iç savaş çıkması falan.
2023'te
Elon Musk'ın başkan olması falan gibi. Ya bu tabii spekülasyon yapıyor ve propaganda yapıyor aslında. Ama bunu da ciddi ciddi yapıyor. Sorun burada. İşte o yüzden de son dönemde şey demeye başladılar. Medvedev'in içinde bir Jirinovski saklıymış aslında diye.
Ama o bazı da Rus aşırı sağcı değil mi?
Aynen, böyle çok büyük iddialarda bulunan komplo teorisyeni, aşırı milliyetçi bir Rus'tu. Duma'nın başkanlığı falan da yapmıştı galiba. Türkiye ile de enteresan
ilişkileri
vardı.
Sonra hayatını kaybetti.
Vefat etti.
Tabii
şimdi bazı iddiaları, öngörüleri.
Mesela petrolün fiyatı
olabilir. Yani olabilir. Şimdi bir enerji krizi yaşanırsa ve Rusya gerçekten petrol piyasasından daha fazla çekilirse, üretimi azaltırsa, resesyondan çıkan dünyanın talebi de artarsa petrol, 150 dolar görülebilir yani. Bu çok mantıksız bir iddia değil. Doğal gaz için de benzer.
Zaten 3800-4000 civarı.
Yani mesela Dünya Enerji Konseyi de görece düşmüş petrol ve doğalgaz fiyatlarının yanıltıcı olduğunu, özellikle kış şartları çetin geçerse tekrardan 2023 ile birlikte ciddi bir enerji krizinin yaşanabileceği öngörüsünde bulundu. Ki en önemli otorite enerji konusunda Dünya Enerji Konseyi. Dolayısıyla bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Bu olası, tabii İngiltere'nin ama hani Avrupa Birliği'ne geri dönme ihtimali hiçbir şekilde.
İngiltere'de 2022 yılında sarsıntılı bir dönem geçirdi. İki tane başbakan değiştirdi.
Doğru, Brexit'in sonuçlarını yönetemiyorlar.
Yani Truss'ın başbakanlığına gelmesi hakkında kitap yazılması ve kitabın yayına çıkmasına kadar görevden istifa etmek zorunda kaldı.
Aynen.
O da ironik, ironik yani.
Bir durum. İronik bir durumdu. İngiltere'de muhafazakar bir yönetim ve istikrar abidesiyken tam tersi tam bir istikrarsızlıkla yüzleşiyor. Orada işte kendi içinde parçalanmalar yaşayabilir. İskoçya'nın durumu vesaire.
Evet.
Kuzey İrlanda'nın ne olacağı. Ama tekrar kıta Avrupa'sına İngiltere'nin dönme ihtimali de ben onu görmüyorum. Evet.
Bu hafta aslında Twitter'da konuşabilirdik ama haftaya konuşalım onu istersen.
İfşalar devam ediyor orada.
Orada çok enteresan
özellikle
işler var.
Özellikle bu pandemiyle alakalı evet. Son ifşalar evet, oldu. Evet. Orada hem Trump döneminde hem Biden döneminde Amerikan yönetiminin pandemi karşıtı grupları, evet. Doktorları nasıl engellediğini
evet. Sadece Amerika ile Amerikan içiyle sınırlı olsa yine iyi. CENTCOM. CIA, bütün tabii. Amerikan
bir önceki
kurumları.
İfşada da CENTCOM
şu anda 10. herhalde, 11. ifşaya geldi. Onu da haftaya konuşuruz. Evet, teşekkürler Can.
Ben teşekkür ederim.
Yeni yıl temenni ve dileklerini
herkese
istersen.
Herkese iyi yıllar diliyorum yine. İnşallah 2023, 2022'den daha iyi geçer.
İnşallah.
Özellikle ben de, Türkiye için.
Ben de aynı temennileri paylaşıyorum. Sevgili dinleyenler, hepinize mutlu yıllar şimdiden. İyi seneler. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Küresel analiz.